Kıymetli dinleyiciler, Trakya Üniversitesi Radyosu'ndasınız. Evrim Kaşıkçı ile Edirne'den programının her hafta olduğu gibi bölgemiz, şehrimiz için çok kıymetli olduğunu düşündüğümüz bir konuğu var. Bugünkü konuğumuz sevgili Ayten Gündüz Bayrak. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ayten öğretmenim, benim çok yakında bir arkadaşımın annesi. Çok güzel bir kitabı var, Köyümü Unutmadım diye. Bu kitapla ilgili de konuşacağız. Emekli öğretmen olan Ayten öğretmenimizin tecrübelerini de sizlere aktaracağız. Tekrar kendisine hoş geldiniz diyorum ve sohbetimize başlıyoruz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
İlk olarak Ayten öğretmenimden kendisini tanıtmasını rica edelim.
Tamam.
Ve sohbetimize başlayalım.
Tamam. Ben Ayten Gündüz Bayrak. 1947 yılında Edirne Uzunköprü Yeniköy'de doğdum. İlkokulu Yeniköy'de, ortaokul Uzunköprü'de, öğretmen okulunu Edirne Kız Öğretmen Okulu'nda okudum. Sonra İzmir Eğitim Enstitüsü'ne devam ettim. Oradan mezun oldum. 27 yıl bilfiil öğretmenlik yaptım. Bunun 3 yılı Kofçaz'da, 22 yılı 2. Murat Ortaokulu'nda, 1,5 yılı da Uzunköprü Anadolu Lisesi'nde. Mesleğimi çok sevdim, öğrencilerimi çok sevdim. Çok severek çalıştım. Bundan da çok mutluyum, çok gururluyum. Öğrencilerimi gördükçe çok da mutlu oluyorum. Şimdi Edirne'de oturuyorum. 2 çocuğum var, 4 torunum var. Emekliliğimi güzel güzel yaşamak istiyorum, okuyorum. Bir de kitabımı işte yazıp bitirdim. Pandemi döneminde tamamlamak kısmet oldu. Babamın çok güzel bir sözü vardı. Hep bize derdi ki, güzel günler ileride. Bu sözü hiç unutmadım. Umutla, iyimserlikle geleceğe bakıyorum. Zorluklar ve sıkıntılar bu düşüncemi değiştirmedi. Değiştirmesin de, yaşama sevinci duyarak daha da yaşanmak isterim. Tabii sağlığım el verdiği sürece. Çünkü daha çok okunacak kitap, yapılacak çok iş var.
Evet, ne kadar güzel söylediniz. Sevgili Ayten öğretmenimizin kitabının ön sözünde kitabı hazırlamaktaki amacını şu şekilde özetlediğini gördüm. Sizlere de okumak isterim. Bu kitabı hazırlamaktaki amacım yaşanmışlıkları gelecek kuşaklara aktarmaktır. Yaşanmışlıklar diyorum çünkü bu kitap bir öykü, bir roman değildir. Anlatılanlar yüzyıllardan beri var olan kültürün, özellikle sözlü kültürün bugünlere kadar gelen örneklerini içermektedir. Köyümü Unutmadım isimli kitabın ön sözünde böyle bir paragraf var.
Evet.
Şimdi madem köyünüzü unutmadınız,
evet.
Köyümüz neresi? Uzunköprü Yeniköy. Yeniköy'ün tarihçesinden biraz bahsedelim.
Bahsedelim. Yeniköy halkı 1913 Balkan Savaşı sırasında Yunanistan'da Sofulu kazası dedenin,
evet, evet.
Dimetoka sancağı. İkisinin arasında Rodop Dağlık yöresinde yerleşmiş bir halk. Orada 550 yıla yakın yaşamışlar. Balkan Savaşı'ndaki çetelerden, ortalık çok karışmış biliyor, herkes biliyor Balkan Savaşı'nın acılarını. Onlar da ailesiyle bir nine, iki torununu alarak göçe karışmış, Yeniköy'e gelmiş. Böyle bir ailenin torunuyum ben. Şimdi Rumeli'ye geçiş, sonra Balkan Savaşı sırasında Meriç'i geçip tekrar Türkiye'ye, o zaman gene Osmanlı ama Türklerin olduğu yere gelmek onlar için bir kurtuluş olmuş adeta. Evet. Kendilerini güvende hissetmek istemişler. Akrabalar, tanıdıklar birlikte göç etmişler. İlk önceleri Yeniköy, Rumeli'ye ilk geçen Türkler tarafından kurulmuş, Yörük Türkmenler tarafından. Önce Dimetoka'ya, sonra Pavli, Pehlivanköy'e nahiyesine bağlı bir köymüş. İkinci Murat Uzunköy kasabasını kurduktan sonra da Kırcasali, Karacasali nahiyesine bağlanmış. 17. yüzyılda adı Yeniköy. Karlıdır. Sonra Balkanlarda ayaklanmalar başlayınca atalarımız buraya göç etmişler. Yeniköy'ün diğer adı da çevresine göre yüksekliği fazla olan bir yerdir Yeniköy. Çok karaldığı için de Yenice Karlı olarak da geçiyor adı. Bulgarlar giderken köyü yakıyorlar. Bizim büyüklerimiz köye geldiklerinde yanmış bir köy buluyorlar. Yiyecek, ev, hiçbir şey bırakmamışlar. Her şeyi yok etmişler. Yeşilçimen üstüne denir ya, hani halk arasında öyle bir yokluğun içine gelmişler, yuva kurmuşlar, çok çalışmışlar. Ama çok çalışmışlar, yani çok çalışkan insanlardır. Benim ailem başta olmak üzere hepsi. Onlar böyle göçün acılarını anlatmaktan çok geleceği daha iyi nasıl yaparız düşüncesiyle çalıştılar. Bence bu o kadar güzel bir şey ki, yani bizim yoktu, vah vah, vah vah, ne günler gördük biz deyip oturup ağlamaktansa biz çok çalışıp nasıl daha iyi olabiliriz? Şimdi babamın cümlesi de burada
güzel günler
yerine
ileride
oturuyor değil
Ayten
mi?
Ayten öğretmenim, benim de dedelerim aynı bölgeden,
evet,
gelmiş biliyorsunuz. Yeniköy,
evet,
ve Meriç'in o bölgesi. Siz söylerken ben de onu hatırlıyorum ki hiç şu acılar bu acılar diye bize kimse anlatmadı bunları gerçekten. Bir oğlumun adı Ali'dir.
Evet.
Bir oğlumun adı Mehmet'tir. İkisi de dedemin isimleridir. Yani... Aynı zamanda Mehmet babamın ismidir. Ali dedemi hatırlarım, o kadar çalışkandı. Allah rahmet etsin. Gerçekten çok çalışkan ve mücadeleci insanlardı. Onları evet. Ben de hatırlamış oldum siz söylerken.
Göçün bu yıkımını belki de böyle yendiler. Ben çok takdir ediyorum.
Kesinlikle.
Yani harika bir şey. Atalarımız işte Rodop Dağları'na Osmanlı tarafından yerleştiriliyor. Çok güzel bir Türkçe konuşuluyor. Benim annemin babasının köyü Ömerler köyü. Orasının Karaman'dan geldiğini öğrendim. Ama ilk gelenler Karesi'den, Balıkesir'den gelmiş. Rumeli'ye ilk geçenler.
Evet.
Sarıhan'dan, Manisa'dan, sonra Karaman'dan gelenler olmuş. Anadolu'dan tam olarak nereden geçtiklerini bilmiyorum. Ama çok güzel bir Türkçe konuşuluyor. Orada da 550 yıl kültürlerini dış çevreye, dış dünyaya kapalı kaldıklarından dolayı o kadar güzel korumuşlar ve yaşatmışlar ki bizlere kadar ulaştırdılar. Şimdi o güzellikleri, bu tabii Kızılderili Sultan Vakfı'nın içinde bu köyler. Kızılderili Sultan Vakfı'ndan da söz etmek gerekirse, Yıldırım Bayezid, Seyid Ali Sultan bir Akıncı Bey'i, inanç önderi, üç padişaha hizmet ediyor. Ona orada Osmanlı'ya ettiği hizmetlerden dolayı bir vakıf arazisi veriyor. Şu anda türbesi de orada, Ruşenler Köyü'ne Ruşenler. Yakın bir yerde. Köylerimizin adları da burada var. Arzu edenler kitaptan okuyabilirler. Benim kendi ailem de en yakın köyünden, Sucahla köyünden.
Kitapla ilgili şöyle kısa bir bilgi verelim dinleyicilerimize de.
Tamam.
Kitabımız Köyümü Unutmadım adıyla Ayten Gündüz Bayrak tarafından yazılmış olan ve Edirne'mizde de yerel kültürümüzün aktarımı noktasında çok önemli hizmetleri olan Ceren Yayın Evi tarafından, sevgili Şeref Kurtiş abimiz tarafından yayınlanmıştı ve Ceren Yayın Evi aracılığıyla da Ayten öğretmenimizin kitabına ulaşabilirsiniz. Ben tabii çok faydalandım bu alanda çalıştığım için. Yeniköy'ün ayrı bir yeri de var bende. Çünkü 2019 yılında sevgili Ayten öğretmenimizin ablası Fatma ablamızdan birçok türkü derlemiştim. Allah rahmet eylesin orada.
Evet.
Arşivlerimde duruyor ama o türküleri de daha henüz Edinelilerle, Uzunköprülülerle, Yeniköylülerle tekrar buluşturamadım. Bu radyoyla ilgili yoğunluktan biraz kendimizi tekrar o taraflara atabilirsek onları da yayınlayacağız. O anlamda da Yeniköy için özel bir çalışma ben de yapmaya çalışıyorum elimdeki malzemelerle. Tabii siz burada çok önemli bir kaynak kişisiniz benim için de.
Çok güzel. O zaman ablamı saygı ve rahmetle analım. O
kesinlikle.
Benim bilgi pınarım. En çok kaynak kişi o. Notlar almış biliyor musunuz? Yani nefes yazan birkaç kişi çıkmıştı ama o hepsini
evet.
Yazdı nefesleri. Türküleri, akalileri, başka kültürleri hep not etmiş. Bana onları da verdi. Ayrıca sözlü olarak da hep her şeyi ben ona danıştım. Çünkü yaşlılar gidince, kitabı
evet.
Da biraz o yüzden de üzüldüm geç kaldığıma. Daha erken yazsaydım belki daha çok kaynak kişiyle
kesinlikle
de karşılaşırdım.
Öyle. Aynı duyguları
evet,
her zaman ben
evet.
De yaşıyorum.
Hayır, bize sanki onlar sonsuza kadar yaşayacak gibi geldi. Kimse
evet.
Bunu yapmasın yalnız.
Tabii.
Biz bu hatayı yaptık. Ablamdan çok yararlandım. O özel bir kişiydi.
Kesinlikle.
Herkes ona gelir bir şey sorardı mesela.
Şimdi
her şeyi ona
ben
sorarlardı.
Ben de dedim ya, bu alanda yapılmış olan zaten
evet.
Çok sınırlı çalışma var. Gittim, hala video kayıtları elimde. Onları da inşallah yayınlayacağız da. Defterleri, hepsinin bende kayıtları mevcut. En azından onları alabilmiş olmak dolayısıyla
nefesler
çok seviniyorum.
De bende
ancak
ayrıca var.
Evet,
İsterseniz verelim
evet,
onları.
Evet, onları da bir şekilde tabii ki
tabii,
Yeniköy'le ilgili
evet.
Çalışmaları değerlendirelim.
Şimdi köyümüze tabii oraya gelip çok çalışkan insanlar dedim. İlk önce Yeniköy harap olduğu için Hamitli ile Dovrali, Durali arasındaki Tahtalı köye yerleşiyorlar. Sonra Yeniköy'e geliyorlar. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Okuma yazma bilmiyorlar ama Pir Sultan Abdal'dan, Şah Hatay'den, Kaygısız Abdal'dan nefesleri, Karacaoğlan'dan, Yunus Emre'den şiirleri ezbere bilirlerdi. Onları dinlerdik herkesten yani. Sonra biz onları yazıya geçirdik. Onlar kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa bize aktarmışlar. Ne kadar bir büyük bir hizmet ama. Çok takdir ediyorum onları.
Bu sözlü kültür, dil, kültürel mirasın aktarılmasının en temel taşı. Onlar kaybolmaya devam ediyor. Biz de
evet.
Ne yapıyoruz şimdi? Evet. Bu bilinçle en azından teknolojiyi de kullanarak ne kadar sesi, ne kadar sözü kayıt altına alabilirim diye onun mücadelesiyle bu programları bile yapmaya çalışıyorum aslında.
Çok güzel. Sizi de kutluyorum.
Evet.
Teşekkür ediyorum. Çok
evet.
Güzel bir iş yapıyorsunuz. Sağ olun, var olun.
Sizler de sağ olun.
Yeniköy'de Yeniköy halkı okumaya, eğitime çok önem verir. İlkokul Cumhuriyet'te ilk açılan yerlerden biridir. Anam babam şimdi yaşatalardı, 100 yaşında olacaklardı. İkisi de İlkokul 3'ten mezundurlar. Çünkü evet. O zaman köyde 5 yıllık okul yokmuş, 5 sınıflı. Sonra ilk önce erkek öğrenciler Edirne'ye, daha sonra Kepirtepe'ye gönderildi. Kız öğrencilerin okullara gönderilmesi biraz gecikmiş gibi görünse de çevre köylere göre çok daha erkendir. Hacı Bektaş Veli'nin kızlarınızı okutun uyarısına uyarak pek çok öğretmen, ebe, hemşire yetişmiştir. Doktor, mühendis, avukat, müzisyen, şair. Her evde mutlaka bir okuyan vardır. Veli Gürkan'ı da burada rahmetli ve saygıyla analım. Köyümüzün en yetişen, en yaşlı aydın insanlardan biridir. Yüksek ziraat mühendisidir kendisi. Milletvekilimizdir aynı zamanda. 1960'ta nüfusu 2000'i aşkınken Yeniköy'de belediye teşkilatı kurulmuştu. Ama 2009 yılında nüfus azaldığı için belediyemiz kapatıldı. Şimdi Yeniköy mahallesi olarak Uzunköprü'ye bağlı. Çok üzüldüğüm bir nokta ne biliyor musunuz? Bu kadar okumuşu, eğitimli insanı olan köyde şu anda okul kapandı.
Evet.
Öğrenci yok. Bir ara taşımalı eğitimden yararlandı. Sonra sağlık ocağında birleşik sınıflı bir... Ağlayasım geliyor bunları söylerken.
Evet, evet görüyorum.
Ama gerçekleri de değiştiremiyoruz. Ortaokulu yıkıldı. İlkokulda kadın Zübeyde Hanım faaliyet evi oldu. Çok güzel bir amaçla kullanılıyor. Okulun bahçesi, arka tarafta yemek veriliyor. Ön tarafta eğlencesi oluyor. Köyün gene de bir kültür merkezidir. Hiç kimse okuluna, eşyasına zarar vermez. Gözü gibi korur.
Ben de birkaç yıl oldu sanırım. Yayla şenliklerinde bir konser verdim Yeniköy'de. Tam evet. Bahsettiğiniz yerde. Tabii şuna gelelim. Sizin o köy içinizde o kadar büyük yer etmiş durumda ki köyünüzü unutamamışsınız ve köyümü evet, unutmadım başlıklı evet, evet. Bir kitap
yazmışsınız. Yani ne başlık koysam koy. Dedim böyle dersem unutmadığımı ispatlamış da olacağım.
Aynı düşünceyle bütün köyleri unutmayanlar çıkıp bu kültürü birileri yazsaydı o kadar büyük bir hazine sahibi olacaktık evet. Ki bu alanda çalışmalar o kadar az hele hele bizim evet. Bölgemizde. Ben buna gerçekten üzülüyorum. Bu o yüzden çok kıymetli. Siz o yüzden çok kıymetlisiniz.
Çok teşekkür ederim.
Bu çok önemli. Kültürel mirasın geleceğe aktarılması evet. Noktasında. Sizin çocukluğunuzdaki köyü biraz konuşalım. Ergene Nehri'nin kenarıdır Yeniköy.
Evet.
Ergene Nehri'ni de bir konuşalım isterseniz.
Konuşalım. Çok güzel olur. Şimdi Ergene menderesleri olan bir nehir. Düzde artık arazi kıvrımları olan bir nehir. Bizim arazimizde. Böyle 90 derecelik bir açıyla tarlamızın iki kenarı Ergene ile çevriliydi. Şimdi doğamızı koruyalım, doğamızı kirletmeyelim, doğamıza sahip çıkalım ve benzeri birçok sloganı günümüzde çevre sözcüğüyle aynı anlamda kullanıyoruz. Çevre suyu, havayı, toprağı, ormanı, akarsuyu, gölü hepsini kapsayan bir kavram. Gün geçmiyor ki sözlü ve yazılı basında zeytinime dokunma, ormanlarımızı kesmeyin, derelerimiz kurumasın, köyümüzün yakında taş ocağı istemiyoruz sloganlarıyla protesto eylemlerini görüyor ve okuyoruz. İnsanlar haklı olarak içinde yaşadıkları çevrenin doğal güzelliklerini, bazı geçim kaynaklarının yok olmasını, bozulmasını istemiyor. Çünkü bazısı sağlığını bozuyor, bazısı yüzyıllardır geçimini sağladığı zeytin ağacını yok ediyor. Bu konuya neden giriş yaptım? Ben en yakın çevremdeki Ergene'nin özelliklerini, güzelliklerini yaşamış birisi olarak bu sözü giriş yaptım. Yeniköylüyüm. Yeniköy'ün tarlaları, Ergene Ovası'nda tarlalarımız var bizim. Bizim tarlamız da bir menderesin kenarında. 70 yıl önce orası harika bir yerdi. Ergene tertemiz akar, tarlalarımıza bereket getirirdi. İçme suyumuz bittiğinde Ergene'den su içildiği olurdu. Tek kirlilik 1926'da kurulan Alpullu Şeker Fabrikası'nın yılda bir defa Ergene'ye boşalttığı suydu. Bu suya kara su denirdi. Balıklar sürüler halinde bu suyun önünden kaçmaya çalışırdı. Ama balık soyu asla tükenmezdi. Yumurtaları da zarar görmezdi yani. Çok büyük sazanlar varmış o ilk su geldiğinde dedem anlatırdı. Şimdi ben size kendi tarlamdaki bir güzelliği anlatmak istiyorum. 70 yıl önce gerek Uzunköprü'de gerek Yeniköy'de nilüfer görmek acaba kaç kişiye nasip olmuştur? O şanslı insanlardan biri benim. Çünkü bu menderes'te suyun akış hızı sıfır. Durgun bir su yüzeyi haline gelmiş. İçinde nilüferler, koskoçlar, göl kestanesi olduğunu yeni öğrendim. Evet. Anam babam koskoçlardı. İçinde sazanlar, kızıl kanatlar, su yılanları, su kaplumbağaları, kenarında yaban ördekleri yavrularıyla, kenarında zambaklar, evin içinde hiçbir kitabı, ansiklopedisi olmayan küçük bir köy çocuğuna bunları gösteren doğa, Onun için benim ilk öğretmenim ve ilk okulum. Doğada canlıların adını bana bıkmadan, usanmadan anlatan ailemle beraber. Yoksa Nilüfer'i, koskoçu, göl kestanesini nerede görecektim? Harika bir güzellikti. Bugün bile gözümün önünde cap canlı durur.
Bunların fotoğrafları falan var mı o dönemden
yok,
hiç, değil
maalesef
mi?
Yok,
ya işte.
Maalesef yok. Şimdi bu güzellikleri anlatırken dinleyenler de haklı olarak diyecekler ki, şimdi ne oldu o güzelliklere? Maalesef o masalsı güzelliklerin hepsi yok oldu. Ergene'nin yatağı yeniden düzenlenince Menderesler kurudu. Ergene'nin suyu da sanayi atıklarıyla, evsel atıklarla, tarım ilaçlarının etkisiyle çok kirlendi. Etrafa pis kokular yayan bir nehir oldu. Çağlar boyunca Ergene havzasındaki insanları besleyen suyu tarla sulamada bile kullanıldı. Ben doğaya bu güzellikleri bize yaşattığı için teşekkür ediyorum. Onu koruyamadığımız ve gelecek kuşaklara bu güzellikleri bırakamadığımız için de özür diliyorum. Maalesef atalarımızdan bize emanet edilen doğamızı aynı güzellikte bırakamadık.
Çok teşekkür ederiz. Gerçekten sözlerinize katılmamak mümkün değil ki bizim yaşımız sizden çok daha küçük olmasına rağmen. Ben de Meriç Nehri'ni tertemiz olduğunu biliyorum, hatırlıyorum. Doğayı bırakamadık ama en azından siz bu kültürel mirası aktarımı noktasında bu kitabı bırakmışsınız. Bu da çok kıymetli. Keşke doğayı da bırakabilmiş olsak.
Keşke.
Keşke bundan sonra geriye döndürebilsek. Fotoğraf var mı dedim. Bunu size söylerken şu aklıma geldi. O zaman her yer fotoğraf çekmek üzere o kadar güzeldi ki fotoğraf makineleri yoktu. Yok. Şimdi herkesin cebinde fotoğraf makinesinden çok daha iyi bir fotoğraf makinesi özelliğindeki
evet.
cep telefonları
evet.
ancak fotoğraf çekilecek alanlar
evet.
maalesef yok ettik.
Evet. Benim çocukluğumdan o kadar az fotoğrafım var ki biliyor musunuz?
Ne
yoktu
olur.
Yani fotoğraf makinesi yoktu.
Bazen burada arkadaşlar, kardeşlerimiz bir fotoğraf çeker misin diyorum. 10 tane fotoğraf çekiyorlar. Ben de çocukluğumdan hatırladığım 24 pozlu bir fotoğraf makinamız vardı. Ona basmaya korkarsın pozlar bitecek diye.
Film
Çünkü
bitmiş.
Film bittiği zaman parayla alman lazım. Bastırmak ayrı bir dert. Şimdi
tabii,
nereden
tabii.
nereye geldi?
Evet.
Ben de 30 yılın üstünde bir müzisyenlik geçmişim var. Köylerde traktör arabasının üstünde, Yeniköy'de bile düğünlerde çalmışımdır lise
güzel.
Yıllarımda. Benim de gerçekten çok az fotoğrafım var o döneme göre. Ki evde biz işte Ali, Mehmet, Nihal, ben 4 kişiyiz. Herkesin elinde cep telefonları. Ali bir de fotoğrafçılık merakı var. Depolama cihazları onlara yetmiyor artık.
Doluyor.
O kadar çok doluyor. Bu sefer de anlamsızlaşıyor aslında.
Evet.
Bakmıyorsun bile. Onlar orada kalıyor yani.
Evet. Ama bu güzellikleri ben böyle anlatıyorum çocuklarıma da arkadaşlarıma da. Keşke biz de görseydik diyorlar.
Ya.
Yani ovanın içinde Nilüferli bir köşe. Yani
Tabii.
akıl alacak
Siz
bir
onu
güzellik.
anlatırken benim bile böyle masallar aklıma geliyor.
Evet,
Masallara
evet güzeldi.
gidiyorum
Gerçekten
yani.
çok
İşte.
güzeldi.
Kısaca ön sözünüzü okuyarak bahsetmiş oldum ama bu kitabın hazırlanış serüveni, çıkış noktası,
Evet.
Kitap nasıl hazırlandı? Ondan da bir
Şöyle
bahsedelim.
bir giriş yapalım. 1996 yılında Yeniköy Yayla Şenlikleri çok geniş kapsamlı bir şenlik oldu. Gelen köyümüzün yetiştirdiği çok değerli insanlardan avukat Ertan Sezer
Evet.
öncülüğünde çeşitli komisyonlar kuruldu.
Ertan abi yıllarca burada Musiki Derneği'nin başkanlığını da yaptı. Onu da
Değil mi? Onu
tabii
bilmiyordum.
tabii.
Ben de kültür komisyonunda görev aldım. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Yani bir köyde yapılabilecek o denli geniş bir çalışma bir daha kolay kolay olmaz. O zaman işte kültür komisyonunda ben de derlemelere başladım yavaş yavaş. Defterlerim vardı. Köyümle de ilişkim hiç kopmadı. Anam, ablam, dedem, nenem, herkes, komşularım, yaşlı teyzeler, herkes bana bir şeyler söyledi. Ben de tabii unutmamak için hatırda kalmıyor, satırda kalıyor. Onlar o defterleri hep yazdım. Pandemi döneminde 65 üstü olduğumuz için eve kapanmak zorunda kaldı. Günler geceler geçmiyor. Bana çok iyi geldi. Günlerce oturdum, onları bir düzene soktum. Ondan sonra bilgisayarla yazıldı. Ellemine yazıyorum ben, daktilo da
Evet.
kullanıyorum. Bir baktım ki çok şey birikmiş 96'dan bu yana. Oğlum da sağ olsun dedi ki, anne dedi, bunlara çok emek verdin. Hem dedi bak hep kaynak kişileri de kaybettik dedi. Bunları kitabını basalım senin dedi. Dedim ki oğlum ben size anı olarak kalsın diye yazdım yani. Basılmasa da olur falan ben şimdi böyle.
Evet.
O kitap basılacak dedi. Sağ olsun sponsorum da oldu. Çok
Evet.
da yardım etti hazırlanışında, kızım da o da. Tabii ben amatörce yazıyorum. Yani Türkçe öğretmeniyim. Yazım kuralları noktalı maaşına zaten sıkıntı olmayacak. Bu arada bana telefonla da olsa yardım eden bir araştırmacı yazar Refik Engin Bey'den söz etmek istiyorum. Teşekkür bölümünde onun adı da var. O da araştırmacı. Balkanlarda Bektaşilik kitabının yazarı bana da bir tane armağan etti. Çünkü bu bir ekip işi. Onun da bu konuda çalışmaları çok. Bana şunların sıralanışı hakkında bile telefonla
çok bilgi verdi.
Bilgi verdi. Evet. Ona çok teşekkür ediyorum. Ayrıca fotoğraflar için Ali Çıtağ'a evet. Çok teşekkür ediyorum.
Evet, Ali abi de programda konuk olarak evet, ağırladık. Evet. Biz de kendisiyle bir belgeselde birlikte yer almıştık. Evet, Ali evet, abi de çok evet. Kıymetli Edirne için.
Ona da çok teşekkür ediyorum. En başta Bilgi Pınar'ım, sevgili ablam Fatma Güniz Aydın'a, fotoğraflar için Ali Çıtağ'a, Trakya Üniversitesi'nden tarih doçenti Nurten Çetin'e, araştırmacı yazar Refik Engin'e, Ali İhsan Mete'ye çok teşekkür ediyorum bana desteklerinden ötürü. Ayrıca faydalandığım kaynak kitaplar da var. Ama ailemden, ablamdan, dedemden, annemden, sevgili kayınvalidemden, onu da burada saygıyla analım. Ondan da çok şey dinledim. Çünkü o çok güzel anlatırdı. Herkes bilse de anlatmayı başaramaz, biliyorsunuz değil mi?
Tabii ki.
Ben de iyi bir dinleyiciyim. Sonra unutmadım onları ve yazdım şimdi.
Tabii kitapta Yeniköy'ün tarihçesi dışında özel anlamlı sözler söyleyiş, özellikle şifreli konuşmalar, isimler, beddualar, hayır dualar, atasözleri, deyimler, bilmeceler, maniler, evet. Ninler, tekerlemeler, türküler, atlar, nefesler, semahlar, oyunlar, efsaneler, masallar, fıkralar gibi
oldukça
derken
geniş.
Bunlar evet. Hepsi halk kültürünün önemli unsurları.
Evet.
Şimdi burada mesela şifreli konuşmalar deyince ilgi çekici bir bölüm o. Ondan evet. İsterseniz
oradan
biraz bahsedelim.
Örnek vereyim size hemen. Evet. Yeniköylüler esprili insanlardır. Bazı şeyleri açıkça söylemeseler de düşündürüp buldururlar insana. Bir tane veriyorum. Ne zaman keşkek yiyeceğiz?
Keşkek yemekten farklı bir anlamı var tabii ki.
Düğün ne zaman? Ne zaman sakız çiğneyeceğiz? Eskiden nişan bohçalarında kızın evine oğlan evi hediyelerle birlikte bir miktar damla sakız gönderirdi. O sakız da bohça görmeye gelen genç kızlara dağıtılırdı. Nişan ne zaman demek?
Nişan ne zaman demek?
Kazanları sizi devirdik. Bunu söylenince de anlaşılıyor ki en yakında bir düğün var. Biz sıramızı savdık, sıra sizde.
Sıra sizde, sizin düğününüz olacak
evet.
Diyor.
Ağlayan tarla örneği var, örneği. Evet. Mehmet diyor bugün sizin tarlanın oradan geçtim. Bir ağlayıveri, bir ağlayıveri. Neden ağlayıveri benim tarla? Ot bürümüş, kazmamışsın.
Evet. Yani tarlaya bakmamışsın diyor.
Git işini iyi
tabii,
yap tarlana
git işini
bak.
İyi yap diyor. Köye özgü olduğunu düşündüğümüz deyimler de var öyle mi?
Bazıları tabii Türkçenin genel olarak kullandığı şeyler var ama bana Yeniköy'e özgü gibi geliyor. Yedi yunmuş beze çevirmek. Yunmak, yıkamak anlamında.
Tamam.
Öyle bir eviriyor çeviriyor ki onu yedi yunmuş beze çeviriyor. Bana bu çok ilginç gelirdi. Yakası açılmadık laf. Duyduğunuz var mı?
Daha önce konuşulmamış bir konudan
evet,
bahsetmek anlamında.
Evet hiç konuşulmamış bir konu.
Yakası açılmadı.
Çünkü gömleklerin yakası dikilirken açılmaz. Giyileceği zaman açılır.
Açılır evet.
Çok zayıf, çok solgun, bitkin insanlar için ne denir biliyor musunuz? Yuhu yıka mezara koy. Yuğmak yıkamak ya. Yıka mezara koy. Bilmece bakalım.
Bilmeceler de var evet.
Yeniköy'ün üretimiyle de ilgili bu. Bir bilmece söyleyeyim ben. Babası kaykı belli, anası yayvan elli, kızı güzelden güzel, oğlu sohbette gezer. Dört cevaplı bir bilmece bu. Söyleyeyim mi cevabını?
Evet, cevabını evet. Da alalım.
Babası kaykı belli, bağ kütüğü. Anası yayvan elli yaprakları, üzümün. Kızı güzelden güzel, üzüm. Oğlu sohbette gezer şarap.
Yeniköy'de bilmece sormak yerine masal tutmak denilmiş.
Masal tutmak. İhtiyarlarımız bize hadi gelin bakalım uzun kış geceleri. Hadi ben size bir masal tutayım da bilin bakalım.
Şimdi cep telefonları veya işte teknoloji, televizyon falan derken.
Neler neler.
Bunlar hepsi yani, maalesef
o
kayboldu.
O şeyler gece ev oturmalarında kuklalar, çeşitli kadınların gerçekleştirdiği resmen tiyatro.
Değil mi?
Yapılırdı yani. O kadar evet. Güzel ama onların hiçbirisi kayıt olmadı. Yani.
Tabii
yok
kayıt
yani.
Olmadı.
Ben de onların bir kısmını buraya alamadım.
Evet.
Ama bir bilmece daha soracağım. Bunu torunlarım çok sevdi.
Evet.
Öğretmenlerine de götürdüler sınıflarına. Sarı katır yan yatır yemini yer kütür kütür. Cevabı da şimdi çocukların bilmediği bir şey kahve değirmeni. Ondan bilemezler. Eski
tabii,
devirde
tabii.
Olsa herkesin anası ninesi kahveyi değirmende çeker. Çekilmiş doğru. Alıyoruz.
Çekilmiş
paketle
alıyoruz.
Alıyoruz.
Tekerlemelerden
hemen bulalım. Ayşe Hanım'ın atları kişne kişne kişniyor. Arpa saman istiyor. Arpa saman yok. Kilimci de çok. Kilimci kilim dokur. İçinde bülbül okur. O bülbülü ne yapmalı? Minareden atmalı, kandili yakıp seyrine bakmalı. Annemden derledi. Bu da ilginçtir. Bu da annemden derlediğim. Elim elim ibrişim, elim çıktı bir kuşum. Kuş gitti dala kondu, dal bana yemiş verdi. Yemişi çobana verdim, çoban bana kuzu verdi. Kuzuyu kasaba verdim, kasap bana para verdi. Parayı cambaza verdim, cambaz bana bir at verdi. Ata bindim şaştım, dere tepe açtım. Laflar böyle tükenir, bu da masalmış denir.
Geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları. Merdivenden kayıyor bayanlarla bayları.
Aa, güzelmiş, güzelmiş.
Ben de bir tane katkıda evet. bulunmuş olayım. Benim daha çok ilgimi çeken bir başlık da var tabi burada. Türküler de var. Sade sözleri olduğu için müzikleri, o kısım bana kaldı. Onları ben yapmak
Onları
zorundayım.
Onları siz yapacaksınız. Evet. Yalnız şimdi benim söyleyeceğim türkü notaya alındı. Yeniköy'de türkü yakmak denmez, türkü düzmek denir.
Türkü düzmek.
Hatta böyle çok ilginç bir şey oldu mu köyde? Dizlerim de böyle türkü düzecekler bunlara. Türkü yaratılacak onun için. Nar gülümler, birbirini seven ama kavuşamayan iki genci türküsü. Çok manisi var. Ben 4 tane okusam yeter mi?
Tabii tabii. Bunun bir hikayesi de var mı sizin
var.
Bildiğiniz?
Fatma adında bir genç kız, Halil adlı bir delikanlı ile birbirini seviyorlar. Bir takım sorunlar oluyor. Evlenemiyorlar. Kızı babası başkasıyla evlendiriyor. Mani şeklinde çoğu da ama çok fazla dörtlük var ama ben hepsini yazdım gene de. Avlunun arasına, davulun parasına. Acır mısın be İrahim? Balım ağanın parasına. Nar gülüm nar, nerelerden geliyorsun sevgili yar, burası nakarat. Kabaklar köken attı, yılanlar yola yattı. Macırların evin önünde oyna diye el attı. Bayramda oyun oluyor ya, delikanlı ile kız orada. Halil dereye indi, çalı dibine sindi. Fatma bullasını, ablasını görünce Nargül Fatma'yı sordu. Nar gülüm nar, nerelerden geliyorsun sevgili yar. Yani o olayın evlenemeyi işlerini artık evet. anlatıyorlar uzun uzun. Rahmetli oldular hepsi. Çocukları da rahmetli oldu. Hatta birini ben çok yakından tanıyorum.
Bu
ben,
aslında Yeniköy'de yaşanmış bir olayın.
Evet. Yani
üstüne yakılmış
dedim,
olan bir türkü.
Kızı da öldü. Benim de çok sevdiğim bir ablamdır. Acaba bana gönül koyar mı? Sen bula bula benim anamın türküsünü mü yazdın diye ama onun anası olmasaydı da başkasının anası da olsa ben bunu bir sözlü kültür olarak
kesinlikle
yazdım.
Çok doğru yaptınız ki evet. bize de ulaşmış oldu.
Evet.
Yaşanmış olaylardan derlenmiş öyküler de var kitapta. Yine bunlar da bildiğiniz olaylardan derlenmiş olan öyküler.
Evet, yaşanmış olaylar evet. bunlar. Şimdi Ergene'den bahsettik ya. Ergene kenarında herkesin tarlası var. O zaman devlet toprak dağıtırken hem ovadan yer vermiş herkese haksızlık olmasın diye.
Hem de bayırdan.
Hem de bayırdan yer. Dolayısıyla herkesin ovada da olsa küçük küçük de olsa tarlaları vardır. Kırda da vardır.
Evet.
Yani kıraç arazide de vardır. Ergene kenarında bir anne çapa kazıyor. Ne kazıyorsa o devirde pancar. Bu pancar sonra ekilmiş 26'dan sonra da. Bir de yanında oğlu var. Veli nereye bırakacak çocuğu? Yanında getiriyor tabii. Kadıncağız uğraşıyor. Zaten canı burnunda yorulmuş. Bir gözü de hep Veli'de. Veli'nin gözü de Ergene'de. Yüzmek istiyor sürekli. Kadın korku içinde onu gözünden kaçırmıyor. Bakıyor, dikkat ediyor. Ama Veli gene dinlemiyor. Gene gidiyor
tabii.
Ergene'ye dalıyor. Kadıncağız uğraşıyor. En sonunda gidiyor onu Ergene kenarında bir yakalıyor, bir kızıyor, bir bağırıyor, bir çağırıyor. Diyor ki en sonunda Veli, Veli boğulursun da öldürürüm seni.
evet.
Boğulduktan aynen. sonra öldürecek. Bir tane de uykucu kız. Bu da Yunanistan'da yaşayan yörük kızlarından birinin başından geçmiş. Evin genç kızı ekmek yoğuracak. Unu eleyip hamurun tuzunu suyunu hazırlamış. Ekmeği yoğurmaya başlamış. Ama ekmek yoğurmak çok zor bir iş. Koca bir tekne bir hamur yoğuracağım. Biraz yoğurunca yorulmuş. Dinlenip tekrar yoğurmak iyi olacaktır demiş. Uykusu da bir gelmiş ki bedene uyuklamaya başlamış. O anda evde kimse yok. Kızımız yalnız. Nişanlısı yavaşça içeri giriyor. Genç kızı tekne başında uyurken görüyor. Sessizce yaklaşıyor. Kızın boynundaki akik dizisini çözüyor. Alıyor ve sessizce dışarıya çıkıyor. Kızın uykusu o kadar ağırdır ki hiçbir şey duymuyor. Uyandığında boynundaki akik dizisinin olmadığını görüyor. İşi sonradan öğreniyor ve çok üzülüyor. Çünkü nişanlısı nişanı bozmuştur. O kadar uykucu bir kadınla hayat geçmez diye. O üzüntüyle şu dizeler dökülür ağzından. Uyku geldi süzüldü. Akik boynumdan çözüldü. Benim olmuş işlerim uyku senden bozuldu.
Çok güzel. Kitapta geleneklerden de bahsetmişsiniz. Evet. Zenginlik burada. Peki evet. Yeniköy'e özgü dediğiniz bayramlar başka köylerde böyle olurdu da Yeniköy'de şöyle kullanılırdı. Farklı bir gelenek Yeniköy'e özgü olan ne diyebiliriz? Siz Dodele diyorsunuz. Dodola da denir.
Evet.
Mesela Gagavuzlarda da vardır bu.
Evet.
Bu bölgede birçok adet aslında farklı toplumlarda da rastlayabilirsiniz. Bu Dodele'de mesela benim ilgimi çeken bir gelenek
evet.
Yeniköy'de.
Tahmin ediyorum bu eski Türklerden kalma bir gelenek. İslam evet. öncesini bana hatırlatıyor.
Evet.
Çünkü yapılan şey yağmur duasına çıkmak değil, yağmur yağmadığı sene. En son Dodele gezen çocuklardan biri benim. Bizden sonra gezilmez oldu.
Bak bu çok ilgi çekici.
Evet, ilginçtir. Ne yapılıyordu biliyor musunuz? Bir sopanın ucuna bir karpuz keleği saplanıyor.
Evet.
Ona da bir tüy batırılıyor. Kız çocukları geziyor bunu. Elinde sopayla kapı kapı geziyorlar. İşte Dodele geldi, Dodele geldi. Ha, Dodele mi geldi? Gelin bana buraya, gelin, gelin, gelin. Her ev sahibi o kız çocuğun üstüne bir tas su atıyor. Yağmur istiyor, su istiyor. O çocuklara da herhalde 5-10 kuruş para mı verirlerdi, onu bilmiyorum yani ne verirlerdi ama Dodele gezdim ben, biliyorum evet. arkadaşlarımla.
Aynısı buradan göçen gagavuzlarda var.
Bazı şeyler hem orada hem orada varsa eski Türk kültürüne ait. Şimdi burada bir şey daha eklemek istiyorum. Geleneklerimizde bizim toplu kurban geleneğimiz var. Refik Bey onu bana şöyle açıkladı. Kitabında da var o. Sanıyorum şamanizmden kalma o dedi. Çünkü kurban biliyorsunuz tarih boyunca bütün kültürlerde var. Bütün dinlerde var. Ama ilginçtir. Bizim kurban toplanılarak birlikte yeniyor. Kurban bayramının ikinci
kurban
günü.
Bayramının
kurban
ikinci
bayramında. Olan. Köy 4-5 bölüme ayrılıyor. Çünkü 2000 nüfuslu bir insanı bir arada toplamak mümkün değil. Her kurban yeri kendi içinde örgütleniyor. Kurban kesmek isteyenler bazısı ayaktan veriyor. Bütün kurbanını oraya veriyor. Herkes yesin diye. Paylaşmak evet. burada önemli olan. Bazısı kestiği kurbanın bir parçasını gönderiyor. Sonra da toplanarak çok büyük bir dana satın alınıyor. Öbür kurbanlar koyun etleri ayrı kazanda pişiriliyor. Dana eti ayrı kazanda pişiriliyor. Herkes oraya gidiyor. Önceleri yere yaygılar yayılır, sofra kurulurdu. Kurban eti orada yenirdi. Evden de bir şeyler götürürdü. Şimdi tabii herkes dağıldı ya, dışarıda da çok yeni köylü var. Gene orada toplanmamıza vesile oluyor, görüşülüyor, bayramlaşılıyor. O pişirilen etler herkese eşit miktarda dağıtılıyor. Güzel bir görüşme oluyor, vesile oluyor.
Evet.
Burada ilginç bir şey söyleyeyim, yazdım zaten kitabımda da. Bilmiyorum başka yerlerde var mıdır? Bayram yerine gittiğimizde herkes küçükler büyüklerin elini öper. Güzel değil mi?
Tabii.
Ne olacak? Akranlar ne olacak? Onlar da ikisi birbirinin elini öpüyordu. Çok ilginç gelirdi bana yani. Sen de benimle.
Bu bir gelenek.
Evet ama şimdi bunu yapan yok
şimdi
yani.
Yok.
Eski bayramlardan
o dönemde
söz ediyorum.
O şekilde yapılıyordu.
Akranlar birbirinin elini öperdi. 64-65 yılında en son bayramı bu şekilde kutladık. Ondan sonra toplu bayram kutlamaları olmaz oldu. O da çok güzeldi en son kutlama.
Bunun sebebi ne?
Onun sebebini bilmiyorum. Yani şimdi çalışanların başka yerlere gitme sevdası şimdi tatil şeyi
evet.
çıktı da yani toplanılmaz oldu eskisi gibi. 60'lı yıllarda İzmir'den Edirne'ye gezi düzenlemiş bir grup. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi turlar var.
Tabii.
O köhne otobüslerle o dağ yollarında İzmir yollarını bilirsiniz. Geçerken türkü seslerini duydular, durdurdular otobüsü. Onların fotoğraf makineleri vardı. Fotoğraflarımızı çektiler, türkülerimizi dinlediler, oyunlarımızı seyrediler. Biz dediler nasıl güzellik bir yere geldik böyle, ne burası? Bizim bayram kutlamamız böyle yani, bayram bayram gibi kutlanır.
Bayram bayram gibi kutlanır, evet.
Öyleydi yani.
Yeniköy bölgede her zaman benim de öğrencilik yıllarımda, ortaokulu, liseyi yatılık olarak Kepirtepe'de okudum.
Evet.
İşte otobüsle giderken Kepirtepe'ye Yeniköy'ün içinden geçerdik.
Tabii.
Ve Yeniköy ile ilgili ki bizim Meriç annemin köyü oralar da gayet modern.
Evet.
O dönem için ilerici sayılabilecek olan bölgelerdir. Ama Yeniköy benim kafamda her zaman bölgenin en aydın köylerinden bir tanesi olarak yer etmiştir.
Evet, potansiyel var, şansları da var. Cumhuriyetin bütün nimetlerinden yol üstü köyü olduğu için ilk ve en çok yararlanan
kesinlikle.
Köy. Burada kitabıma da yazdım bilmiyorum ama Yeniköy'de açılmayan hiçbir halk eğitim kursu yoktur. Yorgan kursu, çiçekçilik kursu dahil. Okumaya gitmeyen kızlarımızın da yetişmesi için harika bir şeydir. Yani çok çok kıymetlidir.
Doğru.
Başka köylere bakarak en çok hizmet alan, ilk su getirilen köy bizim köydür. Elektriği ilk alan köy bizim köydür. halkın ama potansiyeli çok, yani okumaya çok meraklı, çok çalışkan. O ayrı bir konu. Bir de şansı var. Yol üstü köy
doğru.
Olmaktan
köyün,
dolayı.
Köyün konumu
hizmet
gerçekten.
Hizmet almaktan dolayı da.
Köyün konumu gerçekten önemli.
İkisi birleşince de güzel şeyler oldu.
Yayla Bayramı'ndan Yeniköy'e özgü
gelişine
olan.
Önce Yunanistan'dakinden
tabii,
bahsedelim.
Ondan bir bahsedelim.
Onu çok sordum, soruşturdum yaşlılarıma. Yayla Bayramı şenlikleri Seçek Yaylası Yunanistan'da ya. Orada yapılıyor. 8 Ağustos'ta hala orada güreşler yapılıyor. Ben de yıllarca soruyordum büyüklerime, neden orada yayla şenlikleri yapılıyor yani. Sonra Mete'nin kitabında rastladım bu bilgiye, sağ olsun. Orası fethedildiği zaman Seçek Yaylası'nda bütün Rumları topluyorlar. İsteyenlere din seçme özgürlüğü veriyorlar. Müslüman olmak isteyenlere. Onlara farklı kazanımlar, Müslüman olmayanlara da vergide değişik uygulamalar konuyor. Yani aslında o bir kutlama töreniymiş o gün. Fethin. Hatta Nurten Hanım'a da anlattım. Dedi ki, yani bu kadar erken döneme ait bir bilgiyi nasıl buldunuz siz, dedi. Dedim, başkası bulmuş, ben de ondan yararlandım. Çünkü o dönemde çok kayıt yok Osmanlı tarihinde. Evet. Sonra her yaz 90'ında geride kalan kuşaklar da o zafer gününü herhalde kutlamak için. Fakat şu anda oradakiler de bilmiyorlar bunun neden yapıldığını, biliyor musunuz? Ben çok üzüldüm.
Doğrudur.
Akrabaları var eşimin orada. Gittik, onları bulduk. Neden olduğunu bilmiyorlar. O zaman da ben üzülüyorum. Bir insan merak etmez mi? Yayla ağası seçimi var. Nasıl burada kırkpınar ağası seçiliyor? Evet. O yayla ağası cumartesi günü akşamı hayvan kesiyor, besliyor, herkese yemek veriyor bir düğün gibi. Gelenler de ona katkı olsun diye saçılık veriyorlar. Bu saçılık koyun, kuzu, koç, keçi, dana ya da para oluyor. Salı günü sancak kalkıyor. Sancak önde, yayla ağası beraberindeki erkekler Seçek Yaylası'na çıkıyorlar. Davul zurna eşliğinde. Orada kuzular kesiliyor, yeniliyor, içiliyor. Çarşamba evlere dönülüyor. Perşembe Kızıldeniz Sultan'ın türbesi ziyaret ediliyor. Nefesler söyleniyor. Çok ilginç geldi bu bana. Bilmiyorum başka yerde rastladınız mı? Erkekler Seçek Yaylası'ndayken kadınlar da köylerde kalıyorlar. Onlar da güreş tutuyorlar. Birinci gelene bir endaze, onların deyişle bir endaze atlas veriliyor. Üzerine giydiği terliğin içine dikiliyor. Ters çevrilince arkadan böyle yan yana duran iki kumaş parçası oluyor. Yani onun güçlü olduğu
anlaşılıyor. Onun güçlü olduğunu
ama mesela bizdeki
bir simge.
Bizdeki şeyde, giyside de atlas var. Sonra artık da gelenek haline geliyor sanıyorum. Yani her kadın da güreşte birinci olacak diye bir şey yok ya. Oradan Yeniköy'e göç edilince büyükler çok özlüyorlar yayla şenliklerini. Zaten memleketlerinden ayrılmışlar. O burukluk işlerinde var. Eşyalarını, evlerini bırakmışlar. Allah'tan sevdiklerini getirmişler. Ailelerini, akrabalarıyla gelmişler.
Ama babalarının mezarlarını bıraktılar.
Evet, bırakmışlar orada. Tabii. 1916 yılında 3 tane ana bacı oradaki yaylayı o kadar çok özlüyorlar ki, bizim de yüksekte ormanımız, korumuz yok. Korumuz da alçakta ama olsun, ağaçlık bir yer. Torbalarına yiyecek koyuyorlar. Oraya gidiyorlar, nefesler söylüyorlar. Orada günlerini geçiriyorlar. Eskileri yad ediyorlar. O kadar hoşlarına gidiyor ki bunu yakınlarına da söylüyorlar. Her yıl sayı giderek artıyor. Yaylaya duyulan özlem az da olsa giderilmiş oluyor. Ama sonraları her sene, benim çocukluğumda da biliyorum çok iyi, gene yayla ağası seçiliyor. Davul zurna önde gidiliyor koruya. Üzümler ve karpuzlar da olmaya başlıyor. Karpuzlar da olduğu için çevrede karpuz dallı olarak anılıyor. Ne alakaysa yani şimdi düşünüyorum. Yakın köylerden de gelenlerin ve akrabaların katılımıyla tam bir bayram kutlanıyor. Sofralar kuruluyor, yer sofrasına oturuluyor. Hatta böyle geniş yer sofralarına yayla bayramı sofrası gibi denir. Kadın erkek bir arada oturulur, yenilir, içilir. Bu köyümün çok güzel bir özelliğidir. Kaç göç yoktur. Konuklarımız da gelse, gelen erkek misafir de bizim sofrada
haremlik,
oturur.
Haremlik, selamlık bir yani. Yapı yoktur, evet.
Bizde öyle kötü niyet, kötü göz de yoktur. Sonrası bir de ne olurdu biliyor musunuz? O gecede kızlar bayram yerinde oyun oynardı. Devam ediyor yani, bayram gene kutlanıyor. Sonra yayla şenlikleri giderek eski zenginliğini kaybetti. Ağa seçilmez oldu. Çünkü kimse talip olmak istemiyor. Masraflı bir iş. O kadar insanı beslemek.
Her sene bir ağa seçmek
zor
gerçekten
iş yani,
zor
iş.
Ya bir
iş.
Tane ağa olması lazım.
Ama
köyün
işte
ağası
hep
olup
aynı
hep aynı kişi de olmaz.
Hep aynı kişi de olmaz. Sonra 1996 yılında Değerli avukat Ertan Sezer abimiz, emekli öğretmen Ali İhsan Mete başkanlığında Yeniköy Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni kurdular. Belediye ile birlikte çok güzel çalışmalara imza attık. Önce ağalık kaldırıldı çünkü bir kişiye yüklemek gerçekten zordu bunu. O şenliklerde bir etnografi sergisi, fotoğraf sanatçısı Ali Çıtağ'ın bir fotoğraf sergisi, köyümüzden yetişen Cihan Oğuz'un Oğuz şiir kitaplarını imzaladı, gündüz paneller düzenlendi, çevre konulu uluslararası karikatür yarışması düzenlendi, biliyor musunuz? Yabancı karikatüristler ödül aldı. Ergene kirliliğine ilgi çekmek için imza kampanyası düzenlendi. Gençlerimizin canlandırdığı tiyatro oyunları sunuldu. Etkinlikler görsel ve yazılı basında büyük ilgi gördü. Kültür komisyonunda ben de üyeydim. Bundan dolayı da çok mutluyum. Benim de bir katkım olduysa ne mutlu bana. Ama kitabımın başlangıç nedeni olduğu için benim için özel bir yeri vardır yani.
1996 yılı.
Evet, 96 yılı. Şimdi yayla şenlikleri geçen yıllarda yine yapıldı. Sonra pandemi girince tekrar kaldı. Çok güzel bir gelenekti. Yani tarihinin de bu kadar eski ve önemli oluşunu öğrenince bence çok daha da önemli oluyor. Acaba böyle yerel yönetimler, genel yönetimler el birliğiyle böyle zenginlikleri yaşatmayı, tanıtmayı düşünmezler mi? Destek olmak istemezler mi? Böyle bir çağrımız da olsun. Unutulmasın yani.
Bu tip etkinliklere tarihsel bağ ile bir kimlik kazandırmak önemli. Yunanistan'da orada Seçek Yaylası'nda etkinlik yapıyorlar ama insanlar bunun tarihini bilmiyor dediniz. Komik bir anlatı ben de aktarayım. Edirne'de saray içinde yapılan şenliklerde, biliyorsunuz, Kakava Şenlikleri adında.
Evet.
Ve çok son yıllarda da inanılmaz kalabalık oluyor. Köprüden geçerken insanlar sıkışıyor. Genç diyebileceğimiz yaşta bir kız çocuğu da şöyle sesleniyormuş. Bir arkadaşımın aktarırı mıdır bu? O zaman tabii yıllarca Edirne'nin belediye başkanlığını Hamdi Sedefçi yapmıştı. Kızcağız da Hamdi Sedefçi'den başkasını görmemiş. Nereden bilsin köprünün yüzyıllarca önce Osmanlı'dan yapıldığını? Böyle diyormuş. Aba Hamdi, acıkın daha büyük yapamadı mı bu köprüyü diye. Yani işin tarihsel boyutu noktasında bilinçli, bilgili olmak.
Evet,
burada
evet,
bizim de
evet.
Eksiklerimiz var demek ki. Bunları aktarmak lazım. Yerel yönetimlere, genel yönetimlere çok büyük
yani
iş düşüyor.
Yani tarihi araştırmaları mutlaka olmalı. Burada Uzun Köprü'yü mesela benim de öğretmenim olmuştu ortaokulda, Latif Bağmen. Uzun Köprü'yü çok güzel araştırdı, yazdı.
Evet.
O kitabı da belediye bastı. Ben de edindim ondan. Hatta çocuklarıma da birer tane aldım, Kaan'a da, Gökçen'e de. Yerel de olsa, küçük de olsa bu çalışmalar yapılsa, derlense bütün bölgenin, çevremizin kültürüne sahip
kesinlikle
olacak.
Buradaki toplumun çok büyük bir bölümü 150 yıl önce burada olmadığı için buranın tarihini araştırma noktasında zorluğun temeli buradan geliyor açıkçası.
Evet.
Sonradan göçle ilgili konuştuğumuzda ilk kuşaklar vatan hasretiyle ölüp gitmişler. Babalarının, dedelerinin mezarlarını, diktikleri ağaçları, hayvanlarını, belki evlerini, damlarını orada bırakıp gelmişler. Ancak burada o hasretle ölüp gitmiş onlar zaten.
Evet.
Sonra onların çocukları bir şekilde burada tutunmaya çalışmışlar. Hayatlarını idame ettirmeye, ayakta kalmaya çalışmışlar. Sonra çocuklarına aktarmışlar.
Onun için çaba göstermişler.
Tabii
yani.
Onun için büyük çaba
daha
göstermişler.
Çok.
Bugün Batı Trakya'da buradan göçen gayrimüslimler, bu bölgede yaşayan insanlar da oraya gittiler.
Evet.
Oradakiler buraya geldiler. Aslında
evet.
Trakya dediğiniz zaman aynı coğrafyadan bahsediyoruz.
Evet.
Sadece yer değiştirdiler.
Evet. Bunu niye gösterdim size? Çok hüzünlüdür. Bu dolaca önlük çok kıymetlidir. O başından eteğine kadar nakış tezgahta yapılır bu. Ne olmuş biliyor musunuz? O kadar yoksulluk çekmişler ki geldiklerinde. Bu değerli dolaca önlükleri, gümüş kuşakları, yoldan geçen kap kaçak satan adamlara böyle...
Yok pahasına vermişler.
Yok pahasına vermişler. O güzelim, değerli eşyalarından burada da ayrılmak zorunda kalmışlar.
Tabii.
Yani.
Yeniköy'e özgü diyebileceğimiz efsaneler de var mı kitapta?
Evet,
gördüm.
Evet, efsane var burada. Kedi köpek hakkı. Şimdi biliyorsunuz herkes evine hayvan alıp bakıyor. Kedi alıyor, köpek alıyor. Çok zor bir iş, o ayrı bir konu da. Bizim de köpeklerimiz vardı ama bahçede dururdu. Kedilerimiz de dışarıda dururdu, fare avlardı. Onu geçiyorum. Bu efsaneye göre önceden buğdaylar kökten uca kadar tane yaparmış. O yüzden bereket çok olurmuş. Efsaneye göre bir kadın hatası yüzünden her şey değişmiş. Kadın hamur yoğuruyormuş. O sırada bebeği altını kirletmiş. Kadına kalkıp elini yıkamak ve bebeğin altını değiştirmek zor gelmiş. bir parça hamur almış, bebeğin altını bu hamurla temizlemiş. Bu davranışı Tanrı'yı çok kızdırmış. Onu cezalandırmak için buğdayları kökünden itibaren tanelerini azaltmaya başlamış. Tanelerin hızla azalması insanları çok korkutmuş. Ama hayvanları, hele hele kedi ve köpekleri daha çok korkutmuş. Tanrı'ya yalvarmaya başlamışlar. Bari bizim hakkımızı bırak. O kadar çok ağlamışlar, o kadar çok yalvarmışlar ki Tanrı onlara acımış, sapın ucunda küçük bir başak bırakmış. Şimdi köylerde kedinin ve köpeğin beslenmesine özen gösterilir. Hatta yaşlılar kediye ve köpeğe kötü davrananları uyarırlar. Biz onların Tanrı'ya yalvarmaları sayesinde doyuyoruz. Onların hakkını yiyoruz. O yüzden onları sevelim, koruyalım.
Evet, çok güzel.
Bunu, hiç duymuş muydunuz?
Yok, duymadım. Bunu Yeniköy'de mi anlattırdın?
Köyde ben bunu dinledim büyüklerimden.
Bir de son olarak isterseniz halk hekimliği konusu nasıldı Yeniköy'de? Yeniköy'deki halk hekimliği konusunda sizden dinlemek
isteriz. Şimdi ben onu ikiye ayırdım. Doktor yokken yapılanlar. Burada tedaviden çok bir bakıma bir inanış var, yani çaresizlik var. Doktorlara ulaşamıyorlar. Bilmiyorum hiç duydunuz mu tavuk karası tedavisini, gece körlüğünün? Ben çocukken buna tanık oldum. Komşu nine yere yattı boylu boyunca. Üstüne bir kilim serildi, yaygı serildi. Kilim demezler,
yaygı serildi. Yaygı deriz, evet.
O yaygının üstüne buğday taneleri serpildi. Tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tavuklar çağrıldı. O tavuklar gagasıyla onları yüzünden, bütün vücudundan topladılar. Tavuk körlüğüne iyi gelecek. Şimdi benim gülesim geliyor ama o çağıran siz insanların başka yapacak evet, bir şey yokmuş yoktu. Yani.
Sonuç var mı?
Sonuç tabii ki yoktur ama bunu yapmazsa da o zaman da ne diyorlar biliyor musunuz? Çok güzel bir sözleri var. Umut kalacağına emek kalsın.
Bu kadar, evet.
Umut kalacağına emek kalsın. Şimdi çok ilginç gelen bana, hepsi ilginç de aydaş kaynatmak. Aydaş, deştaş ekini bilirsiniz ne anlam kattığını. Aynı ayda doğan çocuk demek. Kırkları karışmış demektir. Evet. Şimdi bir bebek cılız doğmuşsa ve gelişiminde gerilik görülüyorsa bunun sebebi aydaş olmasıdır diye düşünülüyor. Başka aydaş bir bebekten zarar gördüğü düşünülüyor. O yüzden ne yapmak lazım? Kırkları karışmış. Bir çare var. Ocaklık kuruluyor. Üstüne boş bir kazan konuyor. O cılız bebek kazan içine yerleştiriliyor. Altta ateş yok tabii ki. Gelen geçen soruyor, ne kaynatırsın? Aydaş kaynatırım. Elinde de bir sırık, güya karıştırıyor. Böyle yapmakla o çocuğun böyle serpileceğini, daha sağlıklı olacağını düşünüyorlar. Ne kadar çaresizlik.
Kesinlikle.
Aşı yok, çocuk İlaç ölümleri yok. Çok. Ben o insanlara hiç kızamıyorum çünkü başka çareleri yok. Ha, muska yazdırmak falan onlar ayrı şeyler. Bir de ilginç gelen bana nedir burada? Sarılık olan bebeğe sarı yazma örtmek her yerde vardı. Boynuz vurdurma var. Halk ilaçlarından 2-3 örnek vereyim. Ondan sonra bitirelim isterseniz. Tamam. Bu her zaman her yerde yapılan bir şeydir. Yaraya tuz basılır. Ne kadar akıllıca bir şey. Çünkü tuz orada mikropları öldürüyor. Kesilen yere tütün basılır. Paçavra yakılır. Külü oraya basılır. Tarlada bizim çok yaptığımız vardır. Yani bir yeri kesiniz eve nasıl gideceksin? Kesilen yere işemek, çişini yapmak. Evet. Yaralı parmağa işemez deyimi de oradan geliyor. Hiçbir iyilik etmez. Yani onu bile kıskanır.
Onu bile kıskanır.
Anlamında. Mesela temraya tedavi ne? Yaş kızılcık çubuğu ateşte yakılıyor. Çubuğun ucuna da bir sahan konuyor. O yaş yanarken oraya bir katran damlatıyor. Temraya o katran sürülüyor. Bir de yanık tedavisini söyleyeyim. Bana çok ilginç gelir çünkü. Çok affedersiniz, eşek boku yakılır. Külü zeytinyağı sürülmüş yanık yere serpilir. Belki de yanık olduğu için onda mikrop da yoktu yakıldığı için. Domuz yağı sürmek şimdi gene moda. Epey çok şey var. Daha çok arzu edenler kitaptan edinip
okuyabilirler.
Evet. Hepsini burada tabii anlatamayız. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
Evet.
Sağ olun, var olun. Ben de size çalışmalarınızda çok başarılar diliyorum. Nice güzel başarılarınızı duymak istiyorum.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili Ayten Gündüz Bayrak öğretmenimize hem güzel sohbeti için hem davetimizi kırmayarak radyomuza geldiği için ama hepsinden önemlisi de köyünü unutmayarak bu kitabı yazdığı için çok teşekkür ediyoruz. Bu
ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
Geleceğe aktarılması için de çok önemli, çok keyifli ve benim çok mutlu olduğum bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. Geleceğe aktarılacak olan çok da güzel bir kayıt yapmış olduk. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Kıymetli dinleyiciler, Evrim Kaşıkçı ile Edirne'den programında çok kıymetli bir konuğu ağırladık. Yeni bir programda tekrar sizlerle görüşmek üzere.